Ayrım 2.
Bana duyduğun korkuyu aştığında benimle anlamlı bir ilişki yaratabildin. Eğer sana herhangi bir armağan verebilseydim, bu beni bulabilmen için korkusuzluk olurdu. Kutsal kişiler korkusuzdur çünkü onlar Tanrı'yı bilir. Bu da Tanrı hakkında sana öğretilenlerden vazgeçecek kadar korkusuz olmayı gerektirir. Başkalarının sana Tanrı hakkında söylediklerinden uzaklaşacak kadar korkusuz olmalısın. Tanrı'yı bilmenin kendi deneyimin olmasına cesaret edecek kadar korkusuz olmalısın ve bundan suçluluk duymamalısın. Kendi deneyimin, bildiğini sandıklarınla ve başkalarının sana Tanrı hakkında söyledikleri ile çelişkili ise suçluluk duymamalısın. Korku ve suçluluk insanın tek ve gerçek düşmanlarıdır. Ama senin önerdiğin şeyin şeytanla dans etmek olduğunu, sadece şeytanın böyle bir şey söyleyebileceğini savunanlar var. Şeytan yoktur. Bu şeytanın söyleyebileceği bir şey. Şeytan Tanrı'nın söyleyeceği her şeyi söylüyor, öyle mi? Sadece daha zekice. Şeytan Tanrı'dan daha mı zeki? Daha kurnaz. Şeytan Tanrı'nın söyleyeceklerini söyleyerek kurnazlık yapıyor, öyle mi? Birazcık çarpıtarak kişiyi yoldan çıkarmaya yetecek kadar, kişiyi karmaşaya sürükleyecek kadar. Galiba biraz şeytan hakkında konuşmamız gerekiyor. Bu konu hakkında birinci kitapta çok konuştuk. Demek ki yeterli değil. Ayrıca birinci ve ikinci kitabı okumayanlar olabilir. Bu kitaptaki gerçeklerin bir kısmını toparlayarak başlasak iyi olur. Toparlamalar, bu üçüncü kitaptaki evrensel gerçekler için temel oluşturacak. Ve yine başlangıçta şeytan konusuna gireceğiz. Sizin nasıl ve niçin bu varlığın yaratıldığını bilmenizi istiyorum. Pekala, kazandın. Diyaloğa girdik ve görülen şu ki devam edecek. Ama insanlara şunu bilmesini istiyorum. Bu kitapta ilk yazılan paragrafların üzerinden yarım yıl geçti. Şu anda 25 Kasım 1994, Şükran gününden bir gün sonra. Bu paragraftaki son sözlerin üzerinden 25 hafta geçti. Bu 25 hafta içinde çok şey oldu. Ama bu süre içinde kitap bir satır bile ilerlemedi. Neden bu kadar uzun sürüyor? Kendini nasıl engellediğini görmüyor musun? Kendini nasıl sabote ettiğini görmüyor musun? İyi bir yol alırken kendini nasıl durdurduğunu görmüyor musun? Bunu hayatın boyunca yaptın. Bir dakika bekle. Bu projeyi yavaşlatan ben değilim. Hiçbir şey yapamam. Hissetmedikçe tek kelime bile yazamam. İlham gelmedikçe tek kelime bile yazamam. İlham senin departmanın, benim değil. Anlıyorum, yavaşlatanın ben olduğunu düşünüyorsun, sen değil. Evet, benim harika arkadaşım. Tıpkı sen gibi ve diğer insanlar gibi düşünüyorsun. Yarım yıl boyunca oturuyorsun, kendi en yüksek iyiliğin için bir şey yapmıyorsun, hatta elinin tersiyle itiyorsun. Sonra da olmayan bir şeyler için kendinin dışında birilerini ya da bir şeyleri suçluyorsun. Burada belli bir kalıp olduğunu görmüyor musun? Sana şunu söyleyeyim. Seninle birlikte olmadığım hiçbir zaman yok. Benim hazır olmadığım hiçbir an yok. Bunu sana daha önce söylemedim mi? Evet ama daima seninleyim. Zamanın sonuna dek. Ama asla irademi sana empoze etmeyeceğim, asla. Senin için istediğim şey, senin kendin için istediğin şey neyse o. Ancak o zaman kendimi senin aracılığınla severim. Aynı kıstasla başkalarının seni ne kadar sevdiğini, senin başkalarını gerçekten ne kadar sevdiğinle ölçebilirsin. Ve sevgi, sevdiklerine seçim yapma özgürlüğünü tanır. Bu söylediklerin birinci kitaptaki sevgiyle ilgili sözlerine çelişki içeriyor. Sevginin bir başkasının olduğuyla, yaptığıyla ve sahip olduğuyla değil, kendinin olduğuyla, yaptığıyla ve sahip olduğuyla ilgisi olduğunu söylemiştin. Bu da aklıma başka soruları getiriyor. Örneğin, caddede oynama diye bağıran annenin ya da çocuğunun üzerine araba geldiğini gören ebeveynin canını tehlikeye atıp çocuğu kurtarmaya çalışması. Peki bu ne? Bu ebeveyn çocuğunu sevmiyor mu? Ama kendi iradesini çocuğa empoze ediyor. Çocuk caddede oynuyor çünkü oynamayı istiyor. Peki bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsun? Çelişki yok ama sen uyumu göremiyorsun. Sevginin yüce doktrinini, benim kendim için en yüksek seçimim, senin kendinle ilgili en yüksek seçiminle aynı olduğunu anlayana kadar anlayamayacaksın. Çünkü sen ve ben biriz. Yüce doktrin, yüce ikilemle aynıdır. Çünkü hayatın kendisi zıtların birliğidir. İki zıt gibi görünen gerçek aynı yerde ve aynı zamanda mevcuttur. Bu durumda zıt gibi görünen gerçeklerden biri ayrı olduğumuz, diğeri de bir olduğumuz. Aynı zıt gibi görünen gerçek seninle diğerleri arasında da mevcut. İlk kitapta söylediklerimi yine tekrar ediyorum. İnsanların insan ilişkilerinde yaptıkları en büyük hata, başkalarının ne istedikleri, oldukları, yaptıkları ya da sahip olduklarını kendilerine sorun etmeleri. Sadece kendinle ilgilen. Kendin ne oluyor, yapıyor ya da sahip oluyorsun? Kendin ne istiyor, neye ihtiyaç duyuyor ve neyi seçiyorsun? Kendinin en yüksek seçimi ne? Aynı kitapta söylediğim bir başka şeyi daha tekrar ediyorum. Kendinizin en yüksek seçimi başkası için de yaptığınız en yüksek seçimdir. Çünkü ben başkası olmadığını bilir. Hata sizin için en iyi neyin olduğunu seçmek değil, neyin en iyi olduğunu bilmemek. Bu sizin gerçekten kim olduğunuzu bilmemenizden kaynaklanıyor. Ne olmak istediğinizden değil. Anlamıyorum. Pekala, sana bir örnek vereyim. Eğer bir araba yarışını kazanmak istiyorsan saatte 250 km hız senin için en iyi olabilir. Ama sağ salim markete gitmek istiyorsan bu hız hiç de uygun olmaz. Her şeyin duruma bağlı olduğunu söylüyorsun. Evet, tüm hayat böyle. En iyi kim olduğunuza ve neyi olmak istediğinize bağlı. Sizin için en iyinin ne olduğunu, kim ve ne olduğunuza bilinçlice karar verene kadar seçemezsiniz. Ben Tanrı olarak ne olmak istediğimi biliyorum. Bu nedenle de benim için neyin en iyi olduğunu biliyorum. Peki o ne? Tanrı için en iyi olan nedir? Bu ilginç olmalı. Benim için en iyi olan, sizin için en iyi olduğuna karar verdiğinizi size vermektir. Çünkü ben ifade edilerek olmak istiyorum ve ancak sizin vasıtanızla olabilirim. Beni anlayabiliyor musun? Evet, ister inan ister inanma, gerçekten anlayabiliyorum. İyi, şimdi sana inanmakta zorlanabileceğin bir şey söyleyeceğim. Daima size sizin için en iyi olanı veriyorum. Bunu siz bilmeseniz de. Belki ne yapmak istediğim size gizemli gelmeyecektir. Ben Tanrıyım, ben Tanrıçayım, ben en yüksek bilincim, her şey olanım. Başlangıç ve son, alfa ve omega. Ben hem bütünüm hem parçayım. Hem soruyum hem yanıtım. Hem yukarıyım hem aşağıyım. Hem solum hem sağım. Hem şimdi ve buradayım, hem geçmişte ve gelecekteyim. Hem ışığım hem de ışığı yaratan karanlığım. Hem sonu olmayan iyiliğim, hem de iyiliği iyi yapan kötülüğüm. Ben bunların hepsiyim. Her şey olanım. Kendimin hiçbir parçasını kendimin bütünü olmadan deneyimleyemem. İşte benim hakkımda anlayamadığın şey bu. Beni biri yapmak istiyorsun, diğeri değil. Beni yüksek yapmak istiyorsun, alçak değil. İyi, kötü değil. Ama benim yarımı yatsırsan, kendinin de yarısını yatsıyorsun. Böyle yaptığında da asla gerçekten kim olduğunu olamazsın. Ben her şeyim. Benim aradığım şey kendimi deneyimleyerek bilmek. Kendimi sizin ve var olan her şeyin vasıtasıyla biliyorum. Kendimin harikuladeliğini yaptığım seçimlerle deneyimliyorum. Her seçim öz yaratıcıdır. Her seçim belirleyicidir. Her seçim beni temsil eder. Her seçim beni yeniden anda deneyimlemektir. Şimdi kim olduğumu seçerek. Ama seçim yapacak bir şey olduğu sürece harikulade olmayı seçebilirim. Benim bir parçam harikulade olmamalı ki benim harikulade olan parçamı seçebileyim. Senin için de aynı şey geçerli. Ben daima kendimi yaratma sürecinde olan Tanrıyım. Sen de öyle. Ruhunun özlemini duyduğu şey bu. Ruhunun açlık duyduğu şey bu. Senin seçimini engellersem, kendimi seçim yapmaktan engellerim. Benim en büyük arzum kendimi olduğum gibi deneyimlemektir. Bunu özenle birinci kitapta açıkladığım gibi, kendi olduğumu ancak kendim olmadığım alanla deneyimleyebilirim. Bu nedenle ne olduğumu deneyimleyebilmek için ne olmadığımı özenle yarattım. Ama aynı zamanda ben yarattığım her şeyim. Bu nedenle ben, ben olmayan da olanım. Bir kimse nasıl ne olmadığını olabilir? Kolay, her zaman yapıyorsunuz. Sadece davranışlarınızı gözlemeniz yeterli. Şunu anlamaya çalışın. Benim olmadığım hiçbir şey yok. Ben hem olanım hem olmayanım. Bu yüce ikilemdir. Bu şimdiye kadar ancak çok duyarlı ruhların anlayabildiği yüce gizemdir. Bu gerçeği size şimdi çoğu kişinin anlayabileceği basitlikte açıkladım. Birinci kitabın mesajı buydu. Bu basit gerçeği derinden anlamalısınız ki bu üçüncü kitaptaki daha derin gerçekleri anlayabilesiniz ve bilebilesiniz. Şimdi bu derin gerçeklerden birine gireyim. Çünkü sorunun ikinci bölümünün yanıtı bu gerçekte gizli. Sorumun bu bölümüne geri döneceğin anı bekliyordum. Bir ebeveyn çocuğunun kendi iradesini göz ardı ederek ve onun için neyin en iyi olduğuna karar vererek mi çocuğunu sevebilir, yoksa sevgisini çocuğunun trafikte oynamasına izin vererek mi gösterir? Çok güzel bir soru. Bu soru değişik şekillerde her ebeveyn tarafından soruldu. Yanıt bir ebeveyn için de Tanrı için de aynı. Peki yanıt ne? Sabır evladım, sabır. Sabreden derviş muradına ermiş. Bu sözü hiç işitmedin mi? Evet, babam hep söylerdi ve ben de bu sözden nefret ederdim. Bunu anlıyorum ama kendine karşı sabırlı ol. Özellikle seçimlerin istediğini sandığın şeyleri sana getirmiyorsa. Tıpkı sorunun ikinci bölümüne beklediğin yanıtı alamadığın gibi. Yanıt istediğini söylüyorsun ama seçmiyorsun. Seçmediğini biliyorsun çünkü yanıtı almıyorsun. Aslında daima yanıtı biliyordun ama seçmedin. Yanıtı bilmemeyi seçiyorsun ve bilmiyorsun. Evet, birinci kitapta bunu da anlattın. Şu anda seçmeyi istediğim her şeye sahibim. Tanrı'yı bütünüyle anlamak da buna dahil. Ama seçtiğimi bilene kadar seçtiğim şeyi deneyimleyeceğim. Aynen, mükemmel ifade ettin. Ama seçtiğimi deneyimleyene kadar seçimimin ne olduğunu nasıl bilebilirim? Deneyimlemediğim bir şeyi nasıl bilebilirim? Bilge bir kişi bilmek deneyimdir demişti. Yanlış söylemiş. Bilmek deneyimin peşinden gelmez, önce gelir. Bu konuda insanların çoğu tersini düşünüyor. Yani sorumun ikinci kısmına yanıtım olduğunu ama olduğunu bilmediğimi mi söylüyorsun? Evet. Ama bilmiyorsan bilmiyorum demektir. İşte paradoks bu, evet. Anlamıyorum ve anlıyorum. Evet. Bildiğimi bilme noktasına bildiğimi bilmeden nasıl gelebilirim? Bildiğini bilerek ve bildiğin gibi davranarak. Birinci kitapta buna benzer bir şeyler söylemiştin. Evet, daha önce söylediklerimi özetlemek için iyi bir başlangıç. Sen de nedense doğru soruları soruyorsun. Şimdi birinci kitapta ol, yap, sahip ol paradigmasından bahsetmiş ve çoğu kişinin bunu nasıl tersinden aldığını konuşmuştuk. Çoğu kişi bir şeye sahip olduğunda, daha çok zaman, para, sevgi her neyse, nihayet bir şey yapabileceğini, kitap yazmak, hobileriyle uğraşmak, tatile çıkmak, ev almak, ilişki kurmak ve bunu yaparak da bir şey olacağını, mutlu, huzurlu, doyumlu, aşık sanıyor. Gerçekte bu insanlar ol, yap, sahip ol paradigmasını tersine çeviriyor. Evren yasası düşündüğünüzün tam zıddı, sahip olmayı olmaya çevirmez ama olanı sahip olmaya çevirir. Önce olmak istediğini ol. Mutlu, sevecen, bilge, şefkatli ya da her neyse. Sonra bu olduğuna göre davran, yap. Sonra sahip olmak istediklerine yaparak kavuşacağını görürsün. Bu yaratıcı süreci harekete geçirmek için neye sahip olmak istediğine karar ver. Ona sahip olduğunda nasıl olacağını düşün ve onu ol. Bu yolla evrenin yaratıcı gücüyle birlikte çalışırsın. Akıntıya karşı kürek çekmezsin. Bu prensibi kısaca açıklarsak, hayatta hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Ne olduğunu sorgulamaktadır giz. Bu, diyalogumuzun sonunda yeniden hatırlatacağım üç mesajdan biri. Şimdilik biraz daha zamanı, parası ya da kendisini seven biri olduğunda gerçekten mutlu olacağına inanan bir insanı düşün. Bu insan mutlu olmamakla istediği zamanı, parası ya da sevgisi olmaması arasındaki bağlantıyı göremiyor. Evet, diğer yanda mutlu olan insanın kendisi için önemli olan her şeyi yapmaya zamanı, ihtiyacı olan paraya ve sevgiye sahip olduğunu görüyoruz. Mutlu olmak için ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu biliyor. O zaten başından beri mutlu olan bir insan. Evet, önce ne olmayı seçersen onu deneyiminde yaratırsın. Olmak ya da olmamak, işte soru bu. Aynen. Mutluluk bir bilinç boyutudur. Her bilinç boyutunda olduğu gibi kendisini fiziksel boyutta ifade eder. Her zihin boyutu kendisini üretir. Ama olmak istediğin şeye sahip olmak için ihtiyacın olduğunu düşündüğün şeye sahip değilsen, örneğin daha zengin ya da daha çok sevgi, başlangıçta nasıl mutlu olabilirsin? Olmuş gibi davran, onu kendine çekersin. Olmuş gibi davrandığında olursun. Bir başka deyişle, gerçek olana kadar gerçeği taklit et. Onun gibi bir şey, evet. Ama gerçeği taklit edemezsin. Davranışların samimi olmalı. Yaptığın her şeyi içtenlikle yap. Yoksa davranışlarının yararı olmaz. Bu seni ödüllendirmediğim için değil. Tanrı ne ödüllendirir ne de cezalandırır. Ama doğa yasası bedenin, zihnin ve ruhun yaratıcı süreçte düşünce, söz ve davranışla birleşmesini gerektirir. Zihnini kandıramazsın. Eğer samimi değilsen zihnin bunu bilir. Ve zihninin yaratıcı süreçte sana yardım etmesini engellersin. Biraz daha zor olsa da zihnin olmaksızın da yaratabilirsin. Bedeninden zihninde inanmadığın bir şeyi yapmasını isteyebilirsin. Bedenin bunu bir süre yaptığında zihnin bu konuyla ilgili eski düşüncesini bırakmaya başlar ve yeni düşünce yaratır. Bir şey hakkında yeni düşünceye sahip olduğunda onu varlığının kalıcı bir özelliği olarak yaratmaya başlarsın. O zaman da yaptığın taklit olmaktan çıkar. Bu zor bir yol. Böyle durumlarda bile davranış içten olmalı. Belki insanları manipüle edebilirsin, istediğin gibi kullanabilirsin ama evreni asla. Burada çok ince bir denge var. Beden, zihnin inanmadığı bir şeyi yapabilir ama kalıcı olması için zihin içtenlik malzemesine de sürece katmak zorunda. Zihin bedenin yaptığı şeye inanmadığında içtenlik malzemesini nasıl ilave edebilir? Bireysel çıkarın bencil elementini atarak. Nasıl? Zihin içtenlikle bedenin yaptığınız seçimler doğrultusunda size bir şey getireceğine inanmayabilir. Ama zihin Tanrı'nın bir başkasına sizin aracılığınızla iyi şeyler getireceği konusunda çok nettir. Bu nedenle kendiniz için neyi seçiyorsanız onu başkalarına verin. Bunu tekrar söyler misin lütfen? Tabii. Kendin için neyi seçiyorsan onu başkalarına ver. Eğer mutlu olmayı seçiyorsan başkalarını mutlu et. Eğer bolluk istiyorsan başkalarının bolluk içinde yaşamalarına yardım et. Eğer sevgi istiyorsan başkalarının hayatına sevgi kat. Bunları içtenlikle yap. Bireysel çıkarın olduğu için değil, gerçekten diğer insanların bunlara sahip olmasını istediğin için. Verdiğin her şey sana geri gelecektir. Nasıl? Bunun işleyişi nasıl? Verme davranışı sizin verdiğiniz şeye sahip olduğunuzun deneyimini yaratır. Şu anda sahip olmadığınız bir şeyi başkasına veremeyeceğinize göre zihniniz yeni bir karara varır. Sizin hakkınızda yeni düşünce oluşturur. Buna sahipsiniz ki veriyorsunuz. Bu yeni düşünce böylece yeni deneyiminiz olur. Olmaya başlarsınız. Bir şey olmaya başladığınızda evrenin en güçlü yaratıcı mekanizmasını harekete geçirirsiniz. Sizin kendi yüceliğinizi. Olduğunuz şeyi yaratırsınız. Daire tamamlanmıştır. Onu hayatınızda daha çok yaratırsınız. Fiziksel boyutta olduğunuz şey ifade bulur. Bu hayatın en büyük sırrıdır. Birinci ve ikinci kitaplarda bu mekanizma detaylarıyla anlatıldı. Lütfen bana açıkla, neden kendimiz için seçtiğimiz bir şeyi başkasına verirken içten olması çok önemli? Eğer bir şeyi bir başkasına, size geri gelmesi için bir manipülasyon aracı olarak verirseniz, zihniniz bunu bilir. Zihninize şu anda ona sahip olmadığınızın sinyalini vermiş olursunuz. Evren büyük bir kopya makinesidir. Düşüncelerinizi fiziksel boyutta deneyim olarak gösterir ve sahip olmama deneyimini yaşar durursunuz. Ne yaparsanız yapın. Daha da ötesi, vermeye çalıştığınız kişilerin deneyimi de aynısı olacaktır. Onlar da sadece almak için verdiğinizi görecektir. Gerçekte vereceğiniz bir şey olmadığını, vermenizin içi boş bir davranış olduğunu, bencilliğinizin boşluğundan çıkan bir boşluk olduğunu göreceklerdir. Böylece çekmeye çalıştığınız şeyi itersiniz. Ama birisine yüreğinizin temizliğiyle, onların ihtiyacı olduğunu gördüğünüz için verdiğinizde, verdiğiniz şeye sahip olduğunuzu da göreceksiniz. Bu büyük bir keşif, büyük bir farkındalıktır. Bu doğru, gerçekten böyle. Hayatımda her şeyin kötü gittiği bir dönemdi. Kiramı nasıl ödeyeceğimi ve doğru dürüst bir yemeği ne zaman yiyeceğimi düşünüyordum. Tüm param suyunu çekmişti ve buzdolabında çok az yiyecek kalmıştı. O akşam otobüs garında genç bir çiftle tanıştım. Bana gönderilmiş bir paketi almak için gara gitmiştim. Çiftin küçük çocukları bir bankın üzerinde kıvrılmış paltolarını yorgan olarak kullanıyorlardı. Çocukları gördüğümde yüreğim eridi. Çocukken kendimin de aynı durumda olduğu bir sahne gözümde canlandı. Çocuklara yaklaştım. Onları evime davet etmek istediğimi, şöminenin karşısına oturup sıcak çikolata içebileceklerini, hatta kanepeye uzanıp isterlerse iyi bir uyku çekebileceklerini söyledim. Bana Noel sabahındaki çocuklar gibi kocaman açılmış masum gözlerle baktılar. Eve gittik ve onlara yemek hazırladım. O akşam hepimiz uzun zamandır yemediğimiz kadar güzel bir yemek yedik. Buzdolabımın diplerinde unutulmuş kalmış ne kadar çok yiyecek varmış da farkında değilmişim. Nefis bir ziyafet çektik. Bu kadar çok yiyeceğin nereden çıktığını düşündüğümü hatırlıyorum. Ertesi sabah çocuklara kahvaltı bile sunabildim. Onları yine gara bırakırken ceplerine 20 dolar koydum. Kucaklayarak yolcu ettim. Gün boyu kendimi iyi hissettim. Hatta hafta boyu bu deneyimi asla unutamadım. Çünkü hayata bakış açımda ve anlayışımda derin değişiklikler yarattı. Her şey o andan sonra iyiye gitti. Bu sabah aynada kendime baktığımda önemli bir şeyin farkına vardım. Hala buradayım.